Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Günaydın Türkiye başlıyor. Hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Burası Radyo Sputnik. 19 Kasım'ı konuşacağız, yaşayacağız. Keyif dolu, kazanç dolu, huzur dolu bir perşembe sabahı diliyorum. Buna baya baya ihtiyaç var. Tadında bir gün diliyorum. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sesleniyorum sizlere. Masada değişmeyen adam var. Onur Er var. Mikrofonda ben varım. Ben de değişmeyeyim. Murat Cengizer var. Ve günaydın Türkiye'ye enteresan bir haberle, dünün flash haberiyle, Beyazıt Öztürk'ün dediği gibi ben manşet ben şok dedi haberle başlayalım. Galatasaray camiası dün Hamza Hoca'yla yollarını ayırdı.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Galatasaray'da sular durulmuyor sevgili dinleyiciler. Sezon başından bu yana durulmuyor. Garip olan şey de hani 3 kupalı müthiş bir sezonun ardından ki tarih yazılan bir sezonun ardından hocayla yolların ayrılması oldu sanıyorum. 28 Kasım 2014'te göreve gelmişti teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve dün gitti. Galatasaray'a bir şampiyonluk kazandırdı. Bir Türkiye Kupası, bir Süper Kupa ve tabii o şampiyonluğun karşılığı 20. lig şampiyonluğuydu. Yani 4. yıldızı Hamza Hamzaoğlu ile taktı geçen sene. Galatasaray işte bunun için 2 teknik adam, 3 hoca, 3 başkan değiştirdi. Enteresan bir sezondan çıktı. Krizi bir şekilde iyi yöneten bir Hamzaoğlu'nu izlemiştik ama dün başkanla kavga ettiği iddiası var. Kavganın sebebi Umut Bulut deniliyor. Hamza Hamzaoğlu Umut Bulut'u savunuyor. Özellikle başkanın da karşı koyduğu, yeterli bulmadığı, Umut'u yeterli bulmadığı iddiası var. İşte bunun üzerinden bir kavganın, tartışmanın patlak verdiği, ardından da ben o zaman ceketimi alıp gidiyorum dediği iddiası var Hamzaoğlu'nun. Şimdi onun yerine kim gelecek? Herhalde kulislerde bir numaralı iddia doğrudan Mustafa Denizli, hatta başkanın Dursun Özbey'in yakın çevresine Denizli'yi anlattığı, onunla görüştüğü ve görüşmek üzere yeni bir görüşme içerisinde olduğunu dile getirdiği iddiası var. Yani Galatasaray'da bir devir dün itibariyle kapanmış durumda. Bugün galiba yeni bir sayfa açılıyor.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Ankara'dayız. Aslında gündem çok yoğun, konuşulacak çok şey var ama başkente gitmişken gelin yeni kabineyi biraz açalım, konuşalım. Acaba yeni isimler olacak mı? Daha doğrusu nasıl bir liste belirleyecek? Başbakan Davutoğlu şimdi Cumhurbaşkanı'na her an yeni listeyi sunabilir. Yani bugün sunabilir, yarın, bu hafta içerisinde ki hani Başbakan Davutoğlu'nun da zaten çok vakit kaybetmeyeceği belirtilmiş. Bakanlar Kurulu listesi yani yeni kabinesi şu aşamada bir sır. Dengeli diyen var, hani belki belli sürprizleri barındırabilir diyen var. Ekonomi açısından tabii acaba dümene kim geçecek? Özellikle iş dünyasını tamamen bu ilgilendiriyor. Berat Albayrak ya da Ali Babacan denmişti. Bu iki isim denmişti ama bunların da ötesine geçilebilir başka bir isme o dümen emanet edilebilir denmiş. Maliye döndüğümüzde Mehmet Şimşek'in yeri galiba garanti değil. Henüz maliye için ciddi bir isim, yani yazılıp çizilen bir isim yok. Muhtemelen o listede yeni bir isim var gibi. Peki Numan Kurtulmuş ne olacak? Tuğrul Türkeş hani MHP'den AK Parti'ye bir anlamda geçiş yaptığı zaman o dönemde yer yerinden oynamıştı. Ciddi gerilim yaşanmıştı. İşte Yalçın Akdoğan, Cevdet Yılmaz onların özellikle başbakan yardımcılığı görevlerini sürdüreceği belirtilmiş. Efkan Ala yine İçişleri Bakanlığı'nda adı geçiyor. Çağatay Kılıç'ın Spor Bakanlığı'nın yani garanti olduğu iddia edilmiş yine. Ali Babacan'la ilgili hani ekonomide yoksa özellikle dışişleri koltuğunda Ali Babacan'ın bakan olarak oturması gündemde. Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı yeniden İzmir Milletvekili bu koltuğa oturabilir denmiş. Sağlık Bakanlığı konusunda işte Erdoğan'la Davutoğlu arasında, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında farklı isimler üzerinden bir farklı duruş olduğu belirtilmiş. Bu konuda tabii müezzin oldu sanıyorum en güçlü aday gibi. Enerji Bakanlığı'nda da yine Taner Yıldız'ın adına geçtiğini aktaralım. Yeni kabine dün tabii olası kabine Cumhurbaşkanı'na da soruldu. Biraz mesaj verir gibiydi aslında Erdoğan. Kabinenin oluşmasında Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'la ortak hareket etmesi ülkenin geleceği adına önemlidir dedi o sözler.
Bu başarılı kabinenin oluşmasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ortak hareket etmesi, ortak bir çalışma, bir performans ortaya koyması ülkemin geleceği için önemli. Yani Cumhurbaşkanı başka telden çalarsa, Başbakan başka telden çalarsa o zaman biz bir netice alamayız.
Evet, değerlendirme böyle sevgili dinleyiciler. Biraz dışarı çıkalım. Dışarıdan çok ilginç bir haberle yolumuza devam edelim. Şimdi Rusya'ya ait bir yolcu uçağı 31 Ekim'de Mısır'da IŞİD tarafından düşürülmüştü. İlk aşamada zaten araştırmaların boyutu önemliydi, biraz hızı önemliydi. Ve dün zaten Kremlin kanadından, yani Rusya'dan uçağın bombayla düşürüldü açıklaması geldi. IŞİD daha ilk günlerde sanıyorum bu olayı doğrudan üzerine alan örgüte dönüşmüştü. 224 kişi hayatını kaybetmişti bu olayda ve dün kendilerine ait bir dergide uçağı düşüren el yapım bombanın fotoğrafını yayınladı IŞİD. Bomba işte metal içecek kutusuna konmuş, kutu kola gibi düşünün. Onun içerisine yerleştirmiş bir plastik patlayıcıyla infilak ettirdi diyor. Tabii infilak içinde bir düzenek oluşturulmuş ve çok da basit bir düzenek. Neredeyse 3 küçük parça yan yana gelmiş. Tabii Rusya kanadı bombanın uçağın arkasında pencere önünde oturan bir yolcunun koltuğunun hemen altına gizlendiğini ve buraya yerleştirildiğini belirtti. Yani uçağın nasıl düştüğü de artık ayan beyan tamamen ortada denilebilir. Buradan yavaş yavaş tabii spor notlarına yine ileride geçeceğiz ama gelin bu defa siyaseten çok tartışılan bir konuyla devam edelim. Mecliste geçtiğimiz gün yemin töreni vardı ve o yemin töreninde Leyla Zana Kürtçe yemin etmek istedi. Daha doğrusu Türkçe yemin sırasında Türk kelimesini kullanmayıp Türkiye vurgusu yapınca yemini gerçek sayılmadı. Hatta X olarak da tutanaklara geçmiş vaziyette. Diyeceksiniz neden X? Şimdi Ağrı Milletvekili Zana'nın önceki gün yemin metnini okumadan önce Kürtçe söylediği onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla ifadesi meclis tutanaklarına X olarak geçiyor. Tanımlanamayan bir dil anlamı taşıyormuş. X ve bunun için bu ifade kullanılmış. Zana'nın yemini Büyük Türk Milleti ifadesi yerine Büyük Türkiye Milleti dediği için geçersiz sayılmıştı. Dün HDP kanadına bu sorular soruldu. Özellikle Leyla Zana ile ilgili durum. Figen Yüksekdağ demokratik bir tutum olarak görüyoruz dedi. En ilginç açıklama İdris Baluken'den geldi. Sorunun büyümemesi için Zana'nın ettiği yeminin kabul görmesi gerektiğini söyledi.
Sayın Zana bir daha yemin etmeyeceği, yemini tekrar etmeyeceği konusunda bir açıklama yaptı. Demokratik bir tutum olarak görüyoruz.
Parti grubu olarak aldığımız bir karar değildi. Leyla Hanım'ın kendi inisiyatifiyle ortaya koymuş olduğu bir tavır. Yemin meselesinin büyütülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Leyla Hanım'la parti yönetimi de görüşüyor. Bireysel demokratik olarak bir inisiyatif kullandı. Şu anda o görüşmelerin hangi aşamada olduğunu daha çok bizim kadın yapılanmamız takip ediyor.
Şimdi tabii mecliste yemin töreninin olduğu gün çok enteresan görüntüler de ortaya çıktı. Zana 1991'den sonra yine gündeme oturan isimdi ama 91'deki gerilimi Türkiye bir derece daha normalleşmiş ki en azından o gerilimi yaşamadık. Çünkü daha sonrasında kelepçelenip doğrudan dokunulmazlığının kaldırıldığı ve doğrudan cezaevine gönderildiği bir iklimi konuşmuştuk 91'de. Bu defa böyle olmadı ama o gün garip şeyler de oldu. Örneğin AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan boynunda Türk bayrağıyla doğrudan kürsüye çıktı ve ben bu yemin için Böyle bir görüntü için 24 yıl bekledim dedi. Herhalde en ilginç açıklama Kalkan'dan geldi. 91'de Diyarbakır milletvekili Zana başında sarı kırmızı yeşil saç bandıyla yemin edince ben bu kararı vermiştim. Çünkü o zaman çok zoruma gitmişti. Bundan dolayı boynuma astığım Türk bayrağıyla yeminimi etmekten bir anlamda şeref duyarım mesajını vermiş vaziyette. Ankara'dan aslında aktaracağımız çok konu var. Hatta dün Yunan Başbakanı Tsipras'ın Ankara turunu da birazdan detaylarıyla dile getireceğiz ama gelin biraz piyasa yapalım, para politikaları, para piyasaları diyelim. Bakalım dün itibarıyla altın nasıl bir tarihi dönemeçten geçiyor?
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Dolar 2 lira 86 kuruşa düştü dün. Euro 3 lira 05'i gördü. O da düşüşteydi. Altının gramı neredeyse 108 liralardan artık 98'e kadar düşmüş durumda. 6. 5 yıldır böylesini görmedi diyor bugün Türk basını. Hakikaten görmedi. En son Şubat'ta galiba, Şubat 2010'da neredeyse 5,5 yıl önce böyle bir seyir halindeymiş. Şimdi 98 liralarda. Borsa ise günü dün düşüşle kapadı diğerleri gibi. 80.514 puandan bir kapanış olduğunun altını çizelim. Tabii Fed ile ilgili durum var. Aralık ayında faiz arttırabileceği beklentisini kuvvetlendiriyor bazı veriler. Ve bu veriler güçlendikçe, yani gündeme geldikçe altına olan ilgi düşüyor. Dolayısıyla para Amerikan tahvillerine yöneliyor diyor uzmanlar. Zaten diğer güçlü ekonomi, Çin'in büyümesinin düşmesi, yani Çin'deki düşüş yine piyasaları endişelendiren bir diğer konu. Onsu ise yani 31 gramı gelişmelerle dün 1662 dolarla son 5 yılın dibini gördü uluslararası piyasalarda. Bunun tabii Türkiye'ye karşılığı da örneğin nasıl olmuş? Gram altın 98 liraya gerilemiş, çeyrek altın 2 lira kayıp vermiş, 162 liraya düşmüş ve böyle zaten bu şekilde yine düşüşe geçebilir denmiş. 6. için galiba hakikaten netameli bir dönem diyelim.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Hemen bu soruyu meteoroloji uzmanı İbrahim Türk'e sormak lazım. İbrahim Bey günaydın.
Günaydın.
Hemen günü sorsak acaba sıcaklık için bize neler aktarırsınız?
Bugünkü beklentilerimiz Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Bartın, Sinop, Amasya, Tokat, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış bekliyoruz. Yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde genel olarak. Hava sıcaklığında kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Üç büyük kentimizdeki sıcaklık değerleri ise İstanbul bugün parçalı az bulutlu, yer yer puslu 17 derece, İzmir az bulutlu ve açık 21 ve Ankara parçalı az bulutlu 15 derece dolayında olmasını bekliyoruz.
Ankara'ya nokta koyalım hemen. Charlie Sheen'le devam edelim. 50 yaşındaki aktör bayağı şaşırttı. Amerikalı oyuncu önceki gün HIV pozitif olduğunu açıkladı. Yani AIDS'li olduğunu açıkladı ve Charlie Sheen 4 yıldır tedavi görüyordu. Zaten son dönemde hakkında bununla ilgili iddialar vardı. Biraz ayyuka da çıkmıştı. Sanki herkesin bildiği bir gerçeğe dönüşmüştü. Fakat sevgililerine hastalığından bahsettiğini söylemişti yayında ki çok ilişki kuran bir aktör olduğunu da belirtelim. Hatta özel hayatına ilişkin bir dizi vukuat da söz konusu. Bundan 4-5 yıl önce yine 7 aylık bir ilişkisi olan, ilişki yaşadığı sevgilisi Brie Olsen konuşmuş, 29 yaşında kadın. Aktörün kendisine HIV pozitif olduğunu söylemediğini, gerçeği yeni öğrendiğini ve ekranlardan öğrendiğini anlatmış. Ve tabii kadın şimdi ciddi bir korku yaşıyor. Hatta birliktelik sırasında kuzu derisinden kondom kullanıyordu demiş. Fakat şöyle bir özelliği var. Kondomlar sadece hamile kalmayı önlüyor. HIV ya da başka bir virüsün, tehlikeli bir virüsün bulaşmasını doğrudan engellemiyor. Şimdi acaba Brie Olsen da böyle bir hastalığın pençesine yakalanmış olabilir mi? Daha önce birlikte olduğu kadınların durumu, akıbeti açıkçası şimdi tam anlamıyla bir sır perdesi diyelim. Noktayı koyalım. Saat 7.44. Birinci bölümü kapatalım. Biraz müzik dinleyelim. Hemen ardından Türkiye ve Dünya'yı konuşmaya devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye'de ikinci bölümdeyiz. Gelin sizi Bitlis'e götürelim. Bakın çok enteresan bir olay yaşanmış. Aslında sadece bir çatışmadan, bir kavgadan, hatta sonrasındaki cinayetten uzmanlar konuyu nerelere kadar götürmek durumunda kalmış. Şimdi Bitlis'in Gümüşdöven köyünde borç alacak meselesi var. Bundan dolayı iki aile birbirine giriyor, silahlarla çatışıyor. Dört kişi hayatını kaybediyor. Hatta 12 de yaralı var. Bunun üzerine tabii jandarma önceki gün köydeki evlere, bu ailelerin evlerine bir operasyon yapmış. Silah araması yapılıyor. Çünkü husumet hali tamamen devam ediyor. Bunun önüne geçme çabası var jandarmanın da. Evlerden birinde silah yerine 103 parça tarihi eser bulunmuş. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler arasında çok sayıda para var. İşte heykelcikler var. Örneğin bronz at var. Bakır ve gümüş takılar var. Tabii şaşkın herkes. Bunlar nasıl oldu, sizin evden çıktı demiş jandarma. Sonrasında işin içine kaçakçılığın girdiği çok net anlaşılmış. Eserler tabii doğrudan müzeye teslim edilmiş ve ev halkı başlanmış sorgulanmaya. İşte 45 yaşında sorgulanan ev sahibi kadın BC enteresan bir şey söylemiş. Bunlar demiş bana düğünümde hediye olarak takıldı. Ne diyelim, ecdat galiba düğüne uğradı, Bitlis'e uğrayıp tekrar tarihin tozlu raflarına geri döndü. Noktayı koyalım, biraz dışarı çıkalım. Edirne ötesinden ilginç bir operasyon haberiyle devam edelim.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Şimdi dünya haberleri.
Şimdi dün sabah ben aslında 6.30 gibi başladı operasyon demiştim ama Fransa tam anlamıyla teyakkuzda sevgili dinleyiciler. Ve dün sabahın ilk ışıkları derken aslında sabah neredeyse gecenin ortasında 3.30-4 civarında Fransız polisi, Paris emniyeti kuzey mahallelerde ciddi bir Saint-Denis'de ciddi bir harekata girişti. Bir ev basıldı. IŞİD'li militanların orada olduğu anlaşıldı. 7 saat sürdü bu operasyon. Düşünün, öğle saatlerinde 12.01 gibi tamamlandı. 3 terörist öldürüldü. Hatta bir kadın terörist kendisini havaya uçurdu. Yani intihar bombacısıydı. 8 kişi gözaltına alındı. Vurulan teröristin Abud olup olmadığı DNA testiyle belli olacak. Abud kim? Özellikle Fas kökenli Belçika vatandaşı, işte Fransa saldırılarını planlayan 9 kişiden sonuncusu olduğu iddiası vardı. Şimdi onunla ilgili son durumu DNA'lar çözmüş olacak. İki teröristin Charles de Gaulle Havalimanı'nı da havaya uçurma planları varmış. Hatta bir alışveriş merkezini de gözlerine kestirmişler. Şu sıralarda iki merkezle ilgili yeni bir saldırı planları gündeme oturmuş vaziyette. Yani Fransa aslında direkten döndü dünkü operasyonla. Ama o teyakkuz hali aslında Fransız sivil hayatındaki o panik hali sanıyorum tam anlamıyla devam ediyor. Bir 11 Eylül psikozu diyebileceğimiz mesele. Bizimle ilgili çok sıradışı bir araştırma vardı. Türkiye'nin %8'i IŞİD'e sempati duyuyormuş sevgili dinleyiciler. Amerikan merkezli araştırma şirketi Pew, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerde bunu yapmış bu araştırmayı. Irak ve Suriye'deki IŞİD örgütüne sempatiniz var mı denmiş ve maalesef aramızdan daha doğrusu bizim kesimin %8'i evet sempati duyuyorum demiş. Bu sonuçlarla IŞİD'e sempati besleyen ülkeler sıralamasında maalesef ilk 5'e girmiş durumdayız. Nijerya ilk sırada, onu Malezya ve Senegal takip ediyor. Ardından Pakistan geliyor ve bu sırada olmamamız gereken listede maalesef bu ülkelerin ardından da biz geliyoruz nokta.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Frekansımız aynı, heyecanımız yeni. Yeniden ve daha güçlü bir şekilde İstanbul, Bursa ve Kocaeli'deyiz. Dünyanın sadece küçük bir parçasını değil, tamamını anlatıyoruz. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM, çok sesli haberin adresi. Hem özgün bir haber portalı, hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette, tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM Haber.
Mutlu günler, 8 Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mehtap Kepenek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye sınırının güvenliğini tam olarak sağlamak için Türkiye'ye operasyona giriyoruz sözlerine ilişkin devletin zirvesinden açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koalisyon güçleriyle birlikte ortak hareketi işaret etti.
DAEŞ şu anda ülkemiz için bir tehdit unsuru olmuştur. Ülkemizin içinde ve ülkemiz dışında, sınırlarımızda. Dolayısıyla buna karşı bizim de koalisyon güçleriyle birlikte bir adım atmamız söz konusu. Ve bu yapılacak. Neden? Çünkü bir tehdit unsuru. Ha ne zaman yapılır ayrı bir konu.
Başbakan Ahmet Davutoğlu da Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alır diye konuştu.
Biz her zaman Türkiye'yi tehdit eden herhangi bir durum söz konusu olursa Türkiye kendi güvenliğini korumak üzere her türlü tedbir alır. Bu bağlamda Türkiye bu tedbirleri bazen koalisyonda olduğu gibi hani koalisyon ülkeleriyle birlikte hava harekatına katılmak şeklinde DAEŞ karşı bazen de tek taraflı 23 Temmuz'da yine DAEŞ pozisyonlarına karşı yaptığı gibi gerekli tedbiri alır ve bu adımları atar.
Paris savcısı François Molin, dün sabaha karşı düzenlenen ve iki kişinin öldüğü operasyonlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve bölgedeki terör hücresinin çökertildiğini söyledi. Operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığını da belirten savcı Molin, bu kişiler arasında Paris saldırılarına katılanların bulunmadığını ifade etti. Ancak Molin, operasyonun gerçekleştiği binada molozların altında henüz kimliği tespit edilmemiş bir ceset olduğunu da aktardı. Operasyonlar sırasında bir kadın üzerindeki bomba düzeneğini patlatmış, bir diğer şüpheli de polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Savcı Molin, operasyonların Paris saldırılarının mimarı olduğu düşünülen Abdülhamit Abaud'un orada olabileceği yönünde alınan istihbarat üzerine başlatıldığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris'teki saldırılarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Fransa'nın savaşta olduğunu belirten Holland, bu savaş terörizme karşı verilen bir savaştır. Savaşı biz başlatmadık, IŞİD başlattı dedi. Holland, IŞİD'in tüm dünyayı tehdit ettiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, IŞİD'le mücadele için daha geniş bir koalisyon kurulması gerektiğini kaydetti. Paris'teki saldırılarda Fransa'nın bütünlüğü ve evrensel değerlerin hedef alındığının altını çizen Holland, Suriye'ye yönelik operasyonların yoğunlaştırılacağını söyledi. Ülke sınırlarını koruyacaklarını da vurgulayan Holland, olağanüstü halin 3 aya kadar uzatılabileceğini söyledi. Rusya, Suriye'deki terör operasyonlarını sürdürüyor. Rus jetleri Suriye'de son olarak IŞİD'in petrol yapılanmasına saldırılar gerçekleştirdi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus jetleri son birkaç gün içinde IŞİD'in Suriye'den Irak'a petrol taşıyan 500 tankerini vurdu. Ayrıca Halep ve İdlib kentlerinde IŞİD mevzileri 12 kruz füzesiyle vuruldu. Rus jetleri Halep ve İdlib'in yanı sıra Rakka, Deir ez-Zor'da da IŞİD'e karşı yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Rakka ve Deir ez-Zor'da IŞİD'in silah ve mühimmat depoları, eğitim kampları ve patlayıcı üretim tesisi dahil 6 mevzisi imha edildi. Rusya ve Fransa'nın Suriye'deki hava operasyonlarını yoğunlaştırmasının ardından IŞİD militanlarının Rakka'dan kaçtığı belirtildi. RİA Novosti'ye konuşan bölge sakinleri teröristlerin bazı mevzilerini ve kontrol noktalarını terk ettiğini ifade etti. Rusya, Suriye'de IŞİD'e karşı yürütülen hava operasyonlarının dün iki katına çıkarıldığını açıklamıştı. Fransa'da Paris'te gerçekleştirilen saldırıların ardından dün örgüte ait komuta ve eğitim merkezlerini imha etmişti. İran, Rusya'nın ortak banka teklifini kabul ettiği açıklamayı Rusya-İran Hükümetler Arası Komisyonu Eş Başkanı Yardımcısı Mehdi Mohtasami yaptı. İranlı yetkili, ortak banka sayesinde iki ülke arasındaki ticari işbirliği artabilir, banka kurulmasına itirazı olan yok, ancak detayların incelenmesi gerekiyor ifadesini kullandı. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Ekim ayında Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında ticari ilişkilerimize olumsuz yansıyan faktörlerden biri de finansman meselesi demişti. Novak, İranlı yetkililerle yatırım projelerinin finansmanında kullanılacak ortak bir banka kurulmasını değerlendirdiklerini belirtmişti. Rusya, Ukrayna'nın borcunu yeniden yapılandırmaya hazır. Ancak bir şartı var. Rusya Finans Bakanı Anton Siluanov, Ukrayna'nın euro tahvil cinsindeki borcunun yeniden yapılandırılması ile ilgili doğrudan görüşmeler yapmaya hazır olduklarını söyledi. Siluanov'un açıklamasına göre Rusya, Ukrayna'nın 3 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırması için resmi teklifini Uluslararası Para Fonu'na sundu. Teklife göre Ukrayna'nın 2015'te yalnızca 75 milyon dolar faiz ödemesi yapması gerekiyor. Teklifin onaylanması halinde de Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ya da büyük bir bankanın Ukrayna için garantör olmasını istiyor.
RSFM Haber. RSFM Yol Durumu.
Değerli dinleyenler, Yandex Trafik Bilgi Ekranı'na göre İstanbul genelinde şu sıralarda yoğun olmakla birlikte yer yer akıcı bir trafik var. Biz yoğun olan noktaların ayrıntılarına bakalım. Şimdi E5'te Ok Meydanı ile Boğaziçi Köprüsü arasında kalan kesimde Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'ya geçiş yönünde trafik şu sıralarda aşırı yoğun seyrediyor. Hem de Hasdağ'la Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaysa trafik oldukça yoğun. Hatta bu iki nokta arasında trafik neredeyse akmıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'ya geçiş yönünde ise trafik aşırı yoğun seyrediyor. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunken Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa'ya geçiş yönünde trafik her ne kadar bir miktar daha rahat olsa da yine burada da trafiğin yoğun akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Peki TEM ve E5'te ilerleyecekleri nasıl bir trafik bekliyor? TEM'de Avrupa Asya istikametinde Tekstil Kent Bulvarı ile Seyran Tepe arasında ortalama hız 22 kilometre ve bu iki nokta arasındaki tahmin yolculuk süresi 32 dakika. Harp Akademileri Tüneli ile Balta Limanı bağlantı yolu arasında hız 11 kilometreye kadar düşmüş durumda. Tahmin yolculuk süresi 19 dakika. Bahçeşehir ile Avrupa Konutları arası 16 kilometre hızla 14 dakikada geçilebiliyor. E5'e bakalım. Küçükçekmece Gölü ile Merter Kavşağı arası 18 kilometre hızla 29 dakikada geçilebiliyor. Çağlayan Kavşağı ile Ortaköy Viyadüğü arasında saatte ancak 12 kilometre hız yapılabiliyor. Tahmini yolculuk süresi ise 23 dakika. Avcılar Kavşağı ile Avcılar Sahil Parkı mevki arası ise 18 kilometre hızla 18 dakikada geçilebiliyor. Asya Avrupa istikametiyle devam edelim. E5'teyiz. İdeatepe Kavşağı ile Göztepe arasında ortalama hız 16 kilometre iken tahmini yolculuk süresi 28 dakika. Çağlayan Kavşağı ile Burhaniye arasında hız saatte 10 kilometreye kadar düşüyor ve bu iki nokta arası ancak 16 dakikada geçilebiliyor. Son olarak TEM'e bakalım. Ataşehir Kavşağı ile Kavacık Kavşağı arasında ortalama hız 25 kilometre iken tahmini yolculuk süresi de 27 dakika. Yandex Trafik Bilgi Ekranı'ndan aldığımız İstanbul'un yol durumunu aktardık.
RSFM Yol Durumu. Reklam.
Dünya bir kez daha Denizbank'ı alkışlıyor. Avrupa'nın en prestijli organizasyonu EFMA'nın düzenlediği 2015 yılı inovasyon ödüllerinde Denizbank, küresel çapta inovasyona önderlik eden kurum unvanıyla büyük ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıl dünyanın en yenilikçi bankası seçilen Denizbank'ın başarısı bir kez daha tescillendi. Yeni ödüllerle Türkiye'yi gururlandırmaya devam edeceğiz.
Spor, binek ve arazi araçların satış ve satış sonrasında kaliteli ve güvenilir hizmet için sizleri Zen Motors'a bekliyoruz. Zen Motors Florya'da. Ayrıntılı bilgi zenmotors.com'da.
Okul öncesinde çocuklarınızın tek sesli değil, çok sesli eğitim almasını istiyorsanız sizleri Ayda Başak Anaokulumuza bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için aydabasakanaokulları.com.
Reklam.
Gelin. Markanızı en hızlı şekilde doğru kitleye ulaştıralım. RSFM reklam kuşaklarında yerinizi almak için bizi arayın. 0212 515 8055.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложецкин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му.
So why don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, burası Radyo Sputnik, 19 Kasım'ı konuşuyoruz. Keyif dolu, kazanç dolu, huzur dolu bir perşembe sabahı diliyorum. Hepsini geçtim, sadece huzur olsun. İnanın böyle bir dönemde sanıyorum bu bile yeterli. İstanbul trafiğinden biraz bahsedelim. Az önce Mehtap anlattı sizlere ama biraz canınızı sıkacağız bu cumartesi gecesinden itibaren. Çünkü aklı olan cumartesi gününden itibaren Mecidiyeköy'e çıkmasın sevgili dinleyiciler. Diyeceksiniz neden? Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey metro hattı çalışmasından dolayı. Şimdi Mecidiyeköy istasyonunda ikinci etap başlıyor. İlk etap bitmek üzere. İstasyonun inşaatına işte bu cumartesi gecesi başlanacak. Tam 150 gün süreyle Aytekin Kotir Caddesi ile Ortaklar Caddesi arasında kalan kısım iptal. Yani şöyle iptal, iki şeride düşecek. Şişli'den Mecidiyeköy'e gidiş bu iki şeritten sağlanacak. Yani ya buraya yürüyerek geçmekte fayda var ya da aşağı inip doğrudan metroyu tercih etmekte yine fayda var. Mecidiyeköy'den Şişli'ye gitmek isteyenler D100 karayolu altındaki bağlantı yoluyla Geçit Sokak ve ardından Abide Hürriyet Caddesi'nden ilerleyerek Büyükdere Caddesi'nin Şişli tarafına ulaşabilecek. Hedef ulaşmak ama siz ulaşamayacaksınız. Muhtemelen yine trafikte sinir saatler geçirmeye devam edeceğiz. İstanbul'da tabii gözler diğer taraftan Bahçelievler, Şirinevler minibüs terminalinde. Şimdi zemin altı otopark projesi var. Yani inşaatlar var ve bundan dolayı E5 havalimanı istikameti Şirinevler girişi yine cumartesi gününden itibaren tam bir sene boyunca trafiğe kapalı olacak. Araçlar Şirinevler'e girmek için Bahçelievler'in yan yol girişini tercih etmek durumunda kalacak. Yani ona bağlı olarak da sanıyorum Bahçelievler, İncirli, hatta Bakırköy, Merter ki İstanbul klasikleridir burası trafik anlamında, tamamen kilit diyelim. Moralleri böyle bozalım. Hadi buradan yavaş yavaş geçelim spor sayfalarına.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Şimdi yayın başında kısmen aktarmıştım sizlere. Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu depremi yaşanıyor. Sürpriz gelişme, hatta şok gelişme dün akşam saatlerinde ajanslara düştü. Bir anda Hamza Hamzoğlu'nun 3 kupalı kahramanın istifa ettiği haberi dikkat çekti tabii. Ve yönetimin artık Mustafa Denizli ile masaya oturmak üzere olduğu iddiası var. Hatta başkan Denizli ile birkaç kez görüştüm demiş. Gelmeye sıcak bakıyor. Denizli ile hemen temasa geçeriz ve bu işi bitiririz. Aslında Türk basını Denizli'yi hangi cepheye kaydıracağını şaşırdı. Trabzonspor'un Denizli'si mi yoksa Galatasaray'ın mı? Ama gerçek olan şu ki Türk futbolu, daha doğrusu dört büyükler, den ikisi yarısı şimdiden hocayı kaybetmiş vaziyette. etti. Adeta bir hoca kıyımı yaşanıyor. Özellikle şu ana kadar Süper Lig'de 7 teknik adamla yollar ayrıldı ki son haftalarda baya baya yeni isimler dolandı. Geçen sene 18 teknik adam, 34 haftada 18 hocayla yollar ayrılırken henüz 11 haftada 7 hocanın işine son verildi. İşte Gençler Birliği'nde Baxter gitti, Mehmet Özdilek geldi. Mersin'de Mesut Bakkal gitti, Bülent Korkmaz geldi. Sivas'ta Sergen Yalçın koltuğu Okan Burak'a bıraktı. Nihal Sikibel'e başladı ki SS bambaşka bir görüntü çizdi. 11 haftada hoca kıyımı nasıl yapılır? Adeta bir laboratuvar çalışması gibiydi. Önce Alman teknik adamla Sikibel'e yolları ayırdı. Ardından İsmail Kartal geldi. 4 hafta dayanabildi İsmail Kartal. O da gitti. Bu defa Samet Aybaba ile anlaştı. Eskişehirspor Trabzon'da Çota gitti. Sadi Tekelioğlu'na emanet geçici olarak ve Galatasaray'da ise Hamza Hamzoğlu gitti. Takım galiba Mustafa Denizli'ye emanet edilecek gibi. Yazılan çizilen bu. Hani Denizli'yi anlatmaya gerek yok. Türk futbolunun gerçekten öncü başarılı hocalarından. Yani Fatih Terim'le arasındaki belki temel çizgi farkı bu olsa gerek. Terim üzerine koya koya gidiyor ama Mustafa Denizli'ye baktığımız zaman başarıların öncülüğünde sanıyorum Denizli ismi daha fazla dikkat çekiyor. Hatırlamakta fayda var. 87-88 sezonunda Büyük Mustafa'nın hocalık kariyeri Galatasaray'da başlıyor. Takımı şampiyon yapıyor o sezon. Derval'den aldığı dümen diyelim biz ona. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final başarısı ki Türk futbolunun 8 yediği bir ortamda yarı finale çıkmak hakikaten her baba yiğidin harcı değil. 90-91'de 2. Galatasaray dönemi var. Şampiyonluk yok ama kupalar var bu dönemde. 2000'de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan tek Türk adam olarak veya ilk Türk teknik adam olarak kayıtlara geçiyor. 2009'da Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan isim oluyor ve 13. şampiyonluğunu yaşatıyor Kara Kartal'a. 1987'nin milli takımında, 96 milli kadrolarında ve 2000'de yine milli takımın başında Mustafa Denizli var. Aynı zamanda Çaykur Rize takımını da PTT 1. Lig'den Süper'e taşıdığını da aktaralım. Yani hocanın neredeyse el attığı her takımda mutlak şekilde sıra dışı bir başarısı var. Bakalım yeni dönem bu isimle gerçekleşebilecek mi? Biz özellikle milli maça dönelim. L'Equipe bizi yazdı, Reuters bizi yazdı, eleştirildik. Adeta utandık sevgili dinleyiciler. Dünyaya rezil olduk dersek inanın abartmamış olacağım. Çok da yüksek perdeden bir yorum yapmamış olacağım. Ama özellikle Yunanistan maçı öncesinde Paris'te hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunamayan halimiz. Hatta bunu protesto eden halimiz dışarıda baya baya yankı buldu. Önce Fatih Hoca'nın tepkisiyle devam edelim.
İstiklal Marşı bu ya. Bizim İstiklal Marşımız da olsun ister miyiz? Lütfen. Yani ne oluyor bize? Bu ıslık nereden çıktı? Ya ölmüş insanlara saygı duruşu yapıyoruz. Bir dakika sabredemiyor muyuz Allah aşkına? Sonra dışarı gittiğimiz zaman bunu izah edemiyoruz. Bize hiç yakışmıyor.
Yani milli maçta marş var ama saygı yok. Herhalde böyle özetlenebilir. Dünyayı nasıl rezil olduk? Şimdi Reuters, Türkiye'deki taraftarlar bir dakikalık saygı duruşunda Paris saldırısını, kurbanlarını ıslıkladı denmiş. Türk taraftarlar diye geçiyor. Vahim olan şey bu. Yani dışarıda koca Türkiye aslında zan altında kalıyor. Oysa hani kendini bilmez demeyelim. Kendini gayet iyi bilen bir grubun, güruhun protestosu bu ama bu devam edecek, kendimizi de kandırmayalım. Her zaman her yerde biz bu adamları bu adamların ıslıkları altında saygılı durmayı maalesef kanıksamış olacağız gibi. Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe yazmış ki adamlar sporu dahi bıraktı. Son bir hafta ilk iki sayfayı tamamen Paris saldırılarına ayırdı. Saygı göstermediler demiş. İngilizler şaşırmış, Daily Mail maçı gölgeleyen hareketti bu demiş. Ve o İngilizler düşünün Wembley'de Fransız milli marşını Fransa maçı öncesi hep birlikte toplu şekilde söyledi. Hatta gözyaşlarına boğulanlar bile vardı. Son 4 asıra baktığımız zaman işte Kamboçya'sından Sudan'ına kadar, Mısır'ından belki Osmanlı coğrafyasına kadar adamların çatışmadığı ortam kalmadı. Fransızlarla İngilizlerin ama böyle bir ortamda yan yana gelip de hep birazdan bir milli marşı söyleyip saygı duyabiliyorlar. İngilizlerin hayat görüşü çok daha başka diyelim. Ankara'ya geçelim, başkente geçelim ve bizden haberlerle devam edelim.
Günaydın Türkiye'de şimdi siyaset zamanı.
Ve 11 anlaşma imzalandı.
Bir sıralama yapıldı. Bu nihai karar değil, bir sıralama yap.
Gencecik çocuklar bu. Umudumuz olan çocuklar bunlar.
Ankara yollarındayız.
Ankara kabinesini bekliyor. Ankara diğer taraftan da başkanını arıyor. Acaba müstakbel başkan İsmail Kahraman mı olacak? Çünkü AK Parti'nin meclis başkan adayı Kahraman oldu. Dün açıklamayı AK Parti MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik yaptı. İşte o sözler.
Sayın Başbakanımız milletvekillerimizle yapılan toplantıda önümüzdeki meclis başkanlığı süreci için bir geniş istişare yaptı. Bu istişare çerçevesinde milletvekillerimizin görüşleri alındı, değerlendirme yapıldı. Arkasından o oylamanın sonuçları bugün MYK'ya getirildi ve MYK'da da bir değerlendirme yapıldı. Yapılan istişareler sonucunda Sayın İsmail Kahraman'ın AK Parti'nin meclis başkan adayı olarak belirlenmesine karar verildi.
Aslen Rizeli, 75 yaşında Kahraman. Aslında Refah Yol döneminden sanıyorum onu hatırlayanlar var. Kültür Bakanlığı yapmıştı o dönemde. Refah Partisi Doğru Yol Koalisyonu ki gümbürü gümbürü yani o dönem bayağı yer yerinden oynamıştı bu koalisyonda. Ardından zaten 28 Şubat takvimi işlemişti. AK Parti'nin 317 vekili bulunduğu için şimdi en geç 3. turda meclis başkanı seçilmiş olacak. Yani 276 oy yetiyor bir anlamda. Müstakbel başkan denilebilir zaten bugün. Türk basını da bunun altını çizmiş vaziyette. Biz aslında MHP'ye dönelim. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı ilk kez kameraların karşısına geçti. Neredeyse 16 gün sonra baya gecikmeli bir yani şokun atlatılarak bir şekilde geçildi. Kamera karşısına geçildiği bir ortamdı bu. Hiçbir yere gitmiyorum mesajı verdi. MHP yoluna benle devam edecek mesajı verdi Devlet Bahçeli ama Akşener açıklıyor denmiş. MHP'de muhalif hareketten Meral Akşener'in genel başkanlığa adaylığına ilişkin ard arda açıklamalar gelmeye başlamış. Eski MHP milletvekili Nevzat Korkmaz konuştu geçtiğimiz gün. Habertürk'ün haberiydi bu. Meral Akşener'le görüşüyorum dedi. Aday olacak şüphe yok. Sanıyorum Müsavat Dervişoğlu en net açıklamayı bu isim yaptı. MHP'nin eski il başkanı, İzmir il başkanı. Fazla kafa karışıklığına gerek yok. Her gün defalarca görüştüğüm Akşener artık aday dedi. Yani MHP ve Türk siyaseti sanıyorum Meral Akşener'li günleri şimdi büyük bir merakla bekliyor. İstanbul'dan ve Ankara'dan enteresan bir başbakan geçiyor sevgili dinleyiciler. Yunanistan Başbakanı Tsipras yani komşu önce İstanbul'a geldi. Bir anlamda o milli marştaki rezilliğimize tanıklık etti. Yani Yunan milli marşı nasıl ıslıklanır, nasıl ona saygısızlık edilir ki Fatih Hoca'nın da zaten doğrudan göbekten tepki gösterdiği konu bu oldu. Ona tanıklık etti ardından da zaten Tsipras İstanbul'u gezdi ve Ankara'ya geçti. Tabii önce Fener Rum Patriği, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Bartolomeo Tsipras'a Türk kahvesi ikram etti. Tabii enteresan bir görüntüydü bu. Çok da keyifliydi, neşeliydi aslında Tsipras. Ardından da zaten işte dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile ayrı ayrı görüştü. HDP'ye çok enteresan bir söz etti. Daha doğrusu çok sıra dışı bir Tsipras yorumuydu. HDP'nin mücadelesini Türkiye'de ben hayranlıkla izliyorum dedi. Bu sözleri Yüksekdağ söyledi ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sarayda kabul edildi ve bir gezi bu şekilde sonlanmış oldu.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya. Şimdi dünya haberleri.
Paris saldırıları sona erdi ama tabii bunun özellikle travmatik hali sanıyorum günden güne arta devam edecek gibi. Dün zaten gece saatlerinde 4'te başlayan bir operasyon. Öğlen 12'de son buldu sevgili dinleyiciler. Tam 8 saat boyunca Paris polisi müthiş bir operasyona imza attı. 3 terörist öldürüldü, 3'ü yakalandı, 8 kişi apar topar gözaltına alındı ama IŞİD de yine verdi mesajını. Dün yeni bir ses kaydı yayınladı. Paris saldırıları için fırtınanın başlangıcı yorumunu yaptı. Yani arkası gelecek dedi. Bakın Venedik, İtalya dahi nasıl etkilendi. Şimdi Venedik karnavalının özelliği hani maskeli bir karnaval olması. 30 Ocak'ta başlayacak. Belki 2 ay kadar bir süre var ama karnavalın simgesi olan o maskeler Paris saldırılarının ardından çok ciddi bir güvenlik tartışmasına yol açmış vaziyette. Şimdi İtalyan toplumu, Venedikliler özellikle acaba festivali iptal etmeyeceğimize göre bir düzenlemeye mi gitsek demeye başlamışlar. Hatta Venedik Valiliği de festival alanına şimdi kontrol kapıları yerleştirecekmiş. Her katılımcı buradan maskelerini çıkara çıkara geçecek. Yani kimlik kontrolleri çok sıkı bir neredeyse o hal ortamından geçecek. Ardından da festivalde yerini alabilecek. Çünkü kostümlerle kimliklerini gizlemelerine dayanan karnavalın teröristler adına bulunmaz bir fırsat olabileceği iddiası var, değerlendirmesi var. Çok da yanlış bir yorum değil zaten bu. Ve sanıyorum maskeli karnaval bu yönüyle de biraz travmatik bir karnavala dönüşecek gibi. Dün iki Fransız uçağı, Air France'a ait uçaklar ard arda Amerika'ya geri dönmek durumunda kaldı. Havalanmışlardı ama bomba patlatacaklar bu uçaklarda denince akıllara tabii Mısır'da düşürülen Rus uçağı geldi ve hemen ardından uçaklar en yakın limanlara inmek durumunda kaldı. Acil inişti bu. Polis saatlerce en az 2-3 saatlik arama yaptı ve her iki uçakta toplam 800 yolcu tek tek sorgulandı. Bagajlar yine indirildi. Tek tek kontrol edildi. Durumun vahametini sanıyorum anlıyorsunuz. Ve ihbarlar asılsız çıktı. Uçaklar yollarına böyle bir gerilimin gerginliğin ardından aynen devam etti. Kötü haberse dün Boko Haram kanadından geldi. Yani Nijerya'dan geldi. IŞİD'e en fazla sempati düzeyinde de en fazla destek veren ülke olduğunu aktaralım. Zaten Boko Haram işte 2014'ün en kanlı terör örgütü olarak değerlendirilmişti ve IŞİD'e biat ettiğini açıklamıştı Nijerya'da. Dün hem Nijerya'yı hem Kamerun'u kana buladı. Nijerya'da bir pazar yerini patlattı. 32 masum veya sivil diyelim hayatını kaybetti ve Nijerya zaten bu saldırıların bir devamını dün de Goldavi kasabasında yaşamış oldu Kamerun'un ardından. Yani Boko Haram'da maalesef tadımızı kaçıran bir diğer örgüte dönüştü. 8.30 saat, noktayı koyalım bu bölüme. Birazdan gazete manşetlerine geçeceğiz ve Türk basınıyla karşınızdayız.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. We'll be right back. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Gazetelerdeyiz ve ilk gazete bugün Vatan ve Vatan diyor ki Leyla ablayı uğurladık. Türk basınının röportaj kraliçesi Leyla Umaş Teşvike Camii'nden uğurlandı. Törene çalışma arkadaşları, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı denmiş ve son yolculuk bugün Vatan'ın ilk sayfasında yerini alıyor. İlk sayfaya döndüğümüzde tabii Cumhurbaşkanı'nın milletim onaylar vurgusu da dikkat çekmiş. Erdoğan canlı yayında başkanlık sistemi için milletime güveniyorum, referandumda onaylayacaktır diye konuştu demiş. Bu sözleri dinleyelim şimdi.
Ben başkanlık sistemi olayını gündeme getirdim, getiriyorum ve yine de getireceğim. G20'ye katılan ülkelerin kahir ekseriyeti başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Ve hepsinde de bu noktada bir başarı.
Hamza gönderildi. Favori ise Mustafa Denizli diyor Vatan sevgili dinleyiciler. Galatasaray 3 kupa kazanan teknik direktörünün sözleşmesini karşılıklı feshetti. Umut Bulut üzerinden bir kavga denmiş ama biraz da malumun ilamı gibi oldu aslında. Çünkü son zamanlarda Hamza Hoca ile yönetim arasında bir gerilim yaşandı. Ayyuka çıkmıştı. Disiplinsiz hareketleri nedeniyle gönderildiği belirtilmiş Hamzaoğlu'nun ve yerine ilk aday Mustafa Denizli. Bakalım Denizli birkaç gün içinde imzayı atacak mı? İstanbullular dikkat demiştim az önce, moralleri bozmuştum. Vatan da arkası yarını getirmiş. İstanbul trafiği iki yerde stop demiş. Beşiktaş Mahmut Bey metrosu Mecidiyeköy istasyonu için Mecidiyeköy'de 5 ay. Şirinevler'de ise yeraltı minibüs otoparkı inşaatı için tam 1 sene. Bölge trafiğe kapatılacak. Geçmiş olsun İstanbul. Cumhuriyet'teyiz ve Cumhuriyet'in ilk sayfasına döndüğümüzde ne oldu bize başlığı var. Türkiye ölenlerin ıslıklandığı, örgütlü nefretin suç olmadığı bir ülke oldu. Konya'da Ankara kurbanlarını ıslıklayan zihniyet, Yunanistan-Türkiye maçında da Paris'te ölenleri ıslıkladı. Varşova ilçesi bile nefreti paylaştı. Bunu hangi din kabul ediyor? Yani hadi din üzerinden de sorgulanabilir ama dinin de dışına çıkarsak Pasolik oluşturuldu. Neden Pasolik kulüplere bu kadar acımasızca ceza üzerine ceza haline dönüşürken acaba milli sınavda bu taraftarlar, bağıran adamlara en ufak bir ceza kesilmez? Türkiye Futbol Federasyonu'nun sanıyorum önceden bir açıklama yapmasında, bu konuyu yorumlamasında fayda var. Türkiye Yunanistan hazırlık maçı öncesinde Paris'teki katliamda ölenler için yapılan saygı duruşunun ıslıklanması tüm Avrupa'da yankı buldu demiş Cumhuriyet ve gazeteler Türk versiyonu yorumu yapmış. Profesör Doktor Özcan Kökner konuşmuş bizde. Türkiye şiddet dili konuşuyor demiş. Yardımcı doçent Ertan Kılcıgil konuşmuş. Tribünler siyasetçilerin ağzıyla konuşuyor. Din toplumu haline geldik diye tepki göstermiş. Ve Cumhuriyet'te bugün ilk sayfadan bunu görmüş vaziyette. Tsipras'ın saray esprisi diyor gazete bir diğer haber. Tsipras'la görüşen Kılıçdaroğlu'nun kaçak saraya gittiniz esprisi üzerine Yunanistan Başbakanı önemli olan estetik anlayışı yanıtını vermiş. Tsipras ne demiş daha sonrasında? Sizi Yunanistan'da görmeyi isterim ancak bizim sarayımız yok. Türkiye gazetesindeyiz ve Avrupa'da herkes şüpheli diyor gazete bugün manşetten, biraz abarttılar demiş. Paris'e sarsılan Avrupa her yeri X-ray ve kamerayla donattı. Çocuklar bile didik didik aranıyor denmiş. IŞİD'in Fransa'daki katliamı Avrupa'nın dengesini bozdu. Havada karada panik var. En ufak şüphe uçakları indiriyor. Maçlar, konserler, sosyal hayat durma noktasına geldi. Demokratik uygulamalarıyla övünen ülkeler o hale geçiyor. Asker sokağa indi. Polise vur yetkisi verildi. Paris'te operasyonlar düzenleniyor. 7 IŞİD'linin yakalandığı baskında bir kadın kendini havaya uçurdu. Cumhurbaşkanı da IŞİD'i bitirme sözü verdi. Vallahi Paris için, Fransa için bunlar az bile kalıyor aslında şu aşamada. Bir travmanın akabindeki tepkiden bahsediyoruz. Yani pek de abartılmış bir durum söz konusu değil. Sanıyorum manşet biraz abartılmış. Yemini sayılmamıştı. Her oturumda Zana'ya davet diyor Türkiye. HDP'li Leyla Zana anayasaya uygun yemin edene kadar kürsüye çağrılacak. Gelin yemin töreninde Deniz Baykal, Leyla Zana arasındaki o gerilime bir kulak verelim. Baykal ard arda hatırlattı. Bu yeminin kabul olmayacağını dile getirdi ve işte o tepki.
Sayın Zana, yemin metni aynen okunmuş sayılamaz. Önümüzdeki yemin metninin aynen okunması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Leyla Zana eğer uygun görürse gelip yemin metnini aynen okumalıdır. Yemin etmeye çağırıyorum. Yemin metni gerçekleşmiş değildir şu an.
Türkiye'de bir başlık var, daha doğrusu bir soru var. Demiş ki gazete, doktor bu ne? Ameliyat ettiği Elmas Yavaş'ın yanlışlıkla midesini keserek ölümüne yol açan doktor hapse mahkum oldu. Rahim kanseri teşhisi konulup operasyon geçiren kadınsa 5 yıl karnında makasla yaşamış denmiş. Ve o soru da işte yukarıda sorulmuş. Doktor ne oluyor, bu ne? Hürriyet'in sür manşetinde de bizim milli ayıp var sevgili dinleyiciler. Dünyadan tepki yağdı denmiş. Türkiye Yunanistan maçının oynandığı Başakşehir stadında Fransa'daki terör kurbanları için saygı duruşunda yaşanan ıslık ve protesto dünyayı şaşırttı. Aynı saatlerde Londra'da oynanan İngiltere-Fransa maçında tribünler ulusal marşları birlikte okudu. Yani İngilizler Fransız marşını okudu. Tarihte bu bir ilk. Bild ne demiş? Türkiye-Yunanistan maçında bir skandal yaşandı. Taraftarlar ıslıklarıyla saygı duruşu sessizliğini bozdu. Daily Mail ne demiş? Paris'te hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu Allahu Ekber tezahüratlarıyla yuhalandı. L'Équipe ne demiş Fransız gazetesi? Bu saygı duruşu değil. The Guardian, Türkiye'de taraftarlar saygı duruşunu ıslıklarla bozdu demiş. Le Figaro, saygı duruşunda çok kişiden destek geldi demiş. Ve Marca, İspanyol marka, bir dakikalık sessizlik Türkiye-Yunanistan maçında ıslıkların ve protestoların kurbanı oldu demiş gazete ilk sayfasında. Ki Cumhurbaşkanı da dün olacak iş değil sözleriyle bu durumu eleştirmişti. Birkaç yüz kendini bilmez ıslıklamaya başlıyor. Bu olacak bir iş değil. Bir ülkenin İstiklal Marşı'na saygı gösteremeyecek kadar tahammülsüz bir millet değiliz. Bu milletin genlerinde bu yok denmiş ama maalesef o adamlar gündemi belirliyor. Avrupa'da o adamların yüzünden Türkiye kara tahtada. Hürriyet'in ilk sayfasına döndüğümüzde manşette işte barmen bombacı var. Paris bombacılarından Brüksel'de barış eten İbrahim Abdeselam'ın Türkiye'nin 2015'in başında sınırda yakalayıp geri gönderdi ortaya çıktı. Ancak Belçika polisi ifadesini alıyor ve ardından Abdeselam'ı serbest bırakıyor. İki kardeş yüksek önceliğe sahip olmadıkları, tehdit olarak görülmediği için serbest bırakılmış Belçika'da. Hatta polis izleme gereği dahi duymamış. Hatta Ankara'nın uyarıları var ama hiçbir ülkede bu konuda önlem almamış. Dün aslında belki en sıra dışı çağrı, en sıra dışı tepki Fransızlardan, Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Hollande tam da Fransız lifestyle'ına vurgu yaparcasına, yani gündemi özellikle Fransa'yı belirleyen, gündemini belirleyen konunun bu olduğunun altını çizercesine aynen şöyle söyledi. Hayat bütünüyle devam etmeli. Kafeleri, konserleri, spor müsabakaları, müzeleri olmadan Fransa sizce ne olurdu? Fransa olduğu gibi kalmalı. Hadi buyurun kafelere geri dönün artık o noktalara demiş. Bakalım Fransız toplumu bu çağrıya nasıl kulak verecek? Hürriyeti de kapatalım. Son noktamızı koyalım. Birazdan zaten gazete manşetlerinde ikinci bölüme geçeceğiz ve sabahla yolumuza devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Sonsuza ben zaman meyhanesi.
olsa, ben zaman meyhanesi diyorum şu hayata. Ne sevda yıkar, ne hasret sarsar, ben tortulanmış aşksız bir şarap gibiyim. Boş saatleri, hasat mevsimi yırtar geceyi, bir ok sesidir yüreği.
Hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Sabahla devam ediyoruz. Paralelin ikinci kasasına da kilit var diyor Sabah gazetesi ilk sayfadaki haberinde. Koza Holding'den sonra Fethullahçı terör örgütünün diğer büyük finansörü Kaynak Holding'in 19 şirketine de kayyum heyeti atandı demiş gazete. Sulh Ceza Hakimliği İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın talebiyle Kaynak Holding'in şirketleriyle bir vakıf ve dernek için 7 kişilik kayyum görevlendirdi. Dünün özellikle öğle saatlerine doğru dikkat çeken gelişmelerinden biriydi bu. Hemen ardında bir başlık dikkatimizi çekiyor. Anlayan beri gelsin demiş Sabah gazetesi. Deniz Akkaya gündemde. Beni dövdü diyerek hakkında dava açtığı eski sevgilisi Murat Varol'la yeniden birlikte diyor gazete. Akkaya mahkemenin evden uzaklaştırma cezası verdiği iş adamı Varol'la önceki akşam katıldığı bir davette el ele poz vermiş vaziyette. Tabii o görüntü herkesi fazlasıyla şaşırtmış. İlk sayfaya döndüğümüzde hem icraat hem reform hükümeti başlığı var. 64. hükümetin programı, seçim vaatleri ve reformlar olmak üzere iki ana eksende ilerleyecek diyor Sabah. Cem evlerinin statü sorunu yasa değişikliğiyle çözülecek, yargının yükü hafifleyecek, istihdam ve iş gücü piyasası ile ilgili yapısal düzenleme yapılacak, vergi yasaları kapsamlı olarak yeniden ele alınacak ve asgari ücret yılbaşında 1300 lira olacak denmiş ve dün başbakanın Başkanı'nın Yunanistan Başbakanı Tsipras'la özellikle yaptığı o görüşmenin de bir kadrajı dikkat çekiyor. Zaten mülteci krizine ilişkin Davutoğlu'nun mesajları vardı. Dilerseniz iki liderin gündemindeki o dramla devam edelim.
Ne Türkiye ne Yunanistan bu mülteciler sorununda herhangi bir sorumluluk sahibi değildir. Evrensel insan hakları hukuku Türkiye'yi ne kadar bağlıyorsa Avrupa ülkelerinde, bütün dünya ülkelerinde öylesine bağlar. Yani mülteciler söz konusu olduğunda Türkiye'yi bağlayan insan hakları hukuku Avrupa'yı da bağlar. Kimse evrensel haklar söz konusu olduğunda bu hakları savunduktan sonra bütün bu hakların yükümlülüğünü Türkiye üstlensin, biz de bunun sözcülüğünü yapalım, sadece konuşalım deme hakkına sahip değildir. Türkiye ve Yunanistan aynen Suriyeli mülteciler gibi Suriye sorununun mağdurlarıdırlar.
Fransızların yaşadığı şu an o gerilim, o kaygı hali aslında bugün bizden bir örnekle Milliyet'te iyi bir haber olmuş. Milliyet'in sürmanşetinde pasaportta Suriye damgası krizi denmiş. Paris'te insan avı başlığının hemen altında. Paris filmlerdekilerden farklı bir ruh haliyle karşılıyor bizi. Pasaportundaki Suriye damgası havalimanında yarım saat gözaltında tutulmama neden oldu. Bir Kuzey Afrikalı'yla ayrı bir yere alındım. Sonunda havalimanı polisini gazeteci olduğuma ikna edip kente adım atmayı başardım demiş Mithat Yurdakul, Milliyet'in yazarı ve işte dün yaşadığı gerilimi anlatmış ama yarım saatin şu ortamda, hengamede yine de az olduğunu aktaralım. Milliyet'e döndüğümüz zaman ilk sayfada sanıyorum çoğunuzun, özellikle anne babaların bayağı iyi hatırlayacağı bir isim var. Ataşehir'de bir restoranın oyun alanına girmişti ve eşinin kız kardeşinin 3 yaşındaki çocuğunun yüzüne asit dökmüştü, hatırlayacaksınız. Türkiye o enişteyi konuşmuştu ve çocuğun bir gözü kör olmuştu. Bundan dolayı zaten cezaevine girmişti saldırgan Cihan A. Ve A'nın Maltepe cezaevinde saldırıya uğradığı ortaya çıktı diyor gazete. Karantina koğuşunda bıçak ve şişli saldırıya uğramış ve cezaevi görevlileri tarafından kurtarılmış ve tek kişilik koğuşa alınmış vaziyette. Milliyet'in ilk sayfasına döndüğümüzde depremzedelere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tazminatı deniliyor. Bakalım detaylarda neler gizli. Bizi 17 Ağustos'a götürmüş aslında ayım. 17 Ağustos'ta yakınlarını kaybeden 8 kişinin bundan 10 sene önce yaptığı başvuruyu sonuçlandırmış mahkeme. 8 mağdura 124'er bin euro tazminat ödenmesine hükmetmiş. Türkiye'nin sorumlularla ilgili etkili soruşturma yürütmediğine hükmetmiş mahkeme ve karardan sonra kamu görevlileri hakkında soruşturma izni ve ceza davası açılması gündeme gelecek deniliyor haberin ilginç detayında. Geçen hafta tabii Türkiye özellikle hafta sonu tam anlamıyla bir G20 heyecanı yaşadı. Pazar ve pazartesi günü ve G20 boyunca liderleri ağırladı işte birçok otel. Ama bakın o otellerde, o misafirperverliğimizde nasıl, neler tüketilmiş. Örneğin 2 ton döner gitmiş, 5 ton kırmızı et, 5 kuzu çevirme. Bir başka otel 3250 kilo muskul tüketmek zorunda kalmış. 2000 kilo mandalina, 1500 kilo kırmızı elma yenmiş. Suudi Arabistan kralı sadece et yemiş. Hindistan başbakanı ise vejeteryan yemekler, vejeteryan olduğu için tabii o mutfağı tercih etmek durumunda kalmış. Yani liderlere et, muhabire meyve demiş bugün Milliyet ilk sayfadaki ilginç başlığında. Türkiye'yi dünyaya rezil eden ıslık sözcüğünün de gündeminde. İstanbul'daki milli marşla Paris'te ölenlerin anısına yapılan saygı duruşuyla Yunan milli marşının ıslıklanması büyük tepki çekti denmiş. Az önce zaten gazete gazete, merkez merkez, dış dünyadan size maalesef o tatsızlığı aktarmıştım. Uçakta namaz diyor gazete. Uçakta bu görüntü vardı. Hangi görüntü? Bu fotoğraf bir Türk Hava Yolu şirketine ait uçakta Stockholm-İstanbul seferini yaparken geçen Ağustos ayında çekildi. Türk yolculardan bazıları koridorda dizilerek toplu namaz kıldı. Yabancı yolcular namaz kılanları görünce paniğe kapıldı. Fotoğraf sosyal medyada yayılmış, basına sızmış. Daha sonra o fotoğraf ve görenler uçakta kıbleyi acaba nasıl buldular diye sormuş. Bir dizi soruyu da zaten gündeme getirdi demiş. Frankfurt'tan Ali Gülen'in haberi olduğunun da altını çizelim. Sözcünün bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı hoşgörülü olmalı başlığı var. Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla açılan davada mahkeme saraya ders olacak bir karara imza attı. Türkiye'de böyle hakimler de varmış diyor Sözcü. 2012'de Gül kulak rahatsızlığından hastaneye yatıyor ve bir fotoğrafını internette paylaşıyor. Vatandaş MC de bu fotoğraf üzerinden tatsız bir kelime kullanmış ve MC'ye açılan dava sonuç almış. Mahkeme kendisine yapılan kaba eleştirilere karşı Cumhurbaşkanı daha hoşgörü olmalı diyerek beraat kararı vermiş ve bugün o beraat Sözcü'nün manşetini oluşturmuş. Noktayı koyalım, yavaş yavaş çıkalım. Birazdan özel bir haberimizde Profesör Doktor Mensur Akgün bizlerle olacak. Yine tabii özellikle Fransa'da saldırı sonrasındaki haleti ruhiyeyi konuşacağız. Bizlerden ayrılmayın.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Her şey donsun kas katı, yalnızca sürsün bu şarkı. Sevgi donsun kas katı, unutalım ayrıldığını, unutalım ayrıldığını. Her şey dolsun kaskatı, yalnızca sürsün bu şarkı. İstemem bir daha yaşanmasın anılar, kötüyse söyleyin gelmesin.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM Haber.
Saatlerimiz 9'u gösteriyor ve gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Neval Aldırmaz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'la Ankara'da görüştü. Gündem sığınmacı kriziydi. İki başbakan sorunun çözümü için alınacak önlemleri konuştu. Görüşmede sorunun çözülmesi için iki ülke arasında içişleri, dışişleri ve sahil güvenlik komutanlıklarının dahil olduğu bir mekanizma kurulması konusunda mutabakata varıldı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Davutoğlu, mülteciler sorunu Türkiye ile Yunanistan'ın omuzlarına atılmamalı dedi.
Bu büyük insani sorun Türkiye'nin sorunu değildir. Yunanistan'ın sorunu da değildir. Kimse meseleyi Ege sahillerinde yaşanan trajedi dolayısıyla Türkiye ile Yunanistan'ın omuzlarına atmamalıdır. Türkiye ve Yunanistan aynen Suriyeli mülteciler gibi Suriye sorununun mağdurlarıdırlar. Türkiye ve Yunanistan olarak biz birlikte dünyaya dönüp başımıza bu sorunu niye açtınız veya açılmasına niye göz yumdunuz diye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sormamız lazım. Alamadıkları kararların bedellerini bugün hem Suriyeli mağdur mülteciler hem de Türkiye ve Yunanistan gibi mülteci sorunundan etkilenen ülkeler ödüyor.
Tsipras, bu uluslararası bir kriz, hiçbir ülke tek başına mücadele edemez. Somut bir eylem planı içinde Avrupa ile Türkiye'nin işbirliği yapması gerekiyor dedi. Yunanistan Başbakanı Tsipras, kimlik tespit merkezleri oluşturulması önerisini yinelerken göçmenlere yasal yerleşim teminatı verilmesi gerektiğini de söyledi. Davutoğlu Tsipras görüşmesinde Kıbrıs sorunu da ele alındı. Başbakan Davutoğlu, devam eden görüşmelerin önemli bir fırsat penceresi olduğunun altını çizdi. Tsipras, Birleşik Federasyon vurgusu yaptı. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kararları çerçevesinde Kıbrıs'ta her iki toplumun birleşik bir federasyon çatısı altında yaşayabilecekleri bir çözümü desteklememiz gerekir diye konuştu. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından Ankara'daki temaslarına devam etti. Tsipras'ın sonraki durağı CHP ve HDP'ydi. Yunanistan Başbakanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Tsipras görüşmesinde ağırlıklı olarak sığınmacı sorununun ele alındığını belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul bir saat sürdü. Bir ülkenin istiklal maaşına karşı saygı göstermeyecek kadar tahammülsüz bir millet değiliz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la oynanan dostluk maçında Paris saldırılarına yapılan saygı duruşunu ve Yunanistan milli maaşını ıslıkla protesto edenlere bu sözlerle tepki gösterdi.
Bir ülkenin istiklal marşına karşı saygı gösteremeyecek kadar tahammülsüz bir millet değiliz. Bu milletin genlerinde bu yok. Yani aynı şeyi bize karşı başkaları yapsa biz buna nasıl bakarız?
Evet, ATV A Haber ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, paralel yapı operasyonlarının da süreceğinin mesajını verdi.
Şahıs olarak onlar beni çok iyi tanıyor. Ama ben de onları çok iyi tanıyorum. Onlar Tayyip Erdoğan'a ihanet ettiler. Ben onlara ihanet etmiyorum. Ben sadece milletin hakkını onlardan geri alma mücadelesi veriyorum.
Spordan notlarla devam edelim. Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılı ekipte teknik direktör Hamza Hamzoğlu'yla yolları ayırdı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktörü Hamza Hamzoğlu'nun sözleşmesi varılan karşılıklı mutabakat çerçevesine sona erdirilmiştir denildi. Galatasaray'la yolları ayrılan teknik direktör Hamzoğlu da benimle devam etmeme yönündeki kararlarını bildirdiler. Bu kararlarına saygı duyuyorum diye konuştu. Galatasaray yönetiminden Hamza Hamzoğlu ayrılığı sonrası ilk açıklama kulübün genel sekreteri Fatih İşbecer'den geldi. Galatasaray TV'ye konuşan İşbecer, Ersun Yanal iddialarını bir kez daha yalanladı. Antalya Spor maçında takımın başında Tafarel'in olacağını söyledi.
Daha geçtiğimiz günlerde resmi listede yalanladığımız bir isim. Şimdi tekrar internet ortamında ve medyada ismi geçiyor. Böyle bir isimle anlaşması Galatasaray'ın söz konusu değil. Öyle bir şey gündemimizde yok. Galatasaray'ın camiasının ağırlığını kaldırabilecek, bizi yeni başarılara taşıyabilecek alanında en iyilerden biri olan bir direktörle anlaşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Florya'da zaten biliyorsunuz A takımı, altyapı takımları, U takımları ve bir sürü teknik kadro var. Bu teknik kadrodan Taferel ve yanında biriyle muhtemelen Antalya maçında takımımız sahaya çıkacak. Ondan sonrasında da varılacak mutabakata göre yeni bir teknik direktörle yolumuza devam edeceğiz.
Basketbolda Euroleague heyecanı devam ediyor. A grubunda lider durumunda bulunan Fenerbahçe 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Bayern Münih'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Münih'te oynanacak maç 21.45'te başlayacak ve Lig TV 2'den canlı yayınlanacak. 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Sarı Lacivertler Alman rakibini yenerse önemli bir avantaj elde etmiş olacak.
RSFM Haber. RSFM Yol Durumu.
Ve RSFM'de Yandex Trafik Servisi'nin hazırlamış olduğu İstanbul'un yol bilgisine ilişkin detaylar var. Boğaz geçişleri Avrupa'sa katılımına bakalım. E5 Ok Meydanı Boğaziçi Köprüsü katılımının aşırı yoğun olduğunu görüyoruz. Bir başka aşırı yoğun güzergahta Boğaziçi Köprüsü Anadolu geçişlerinde yaşanıyor. TEM'deyiz. Hasan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde etkili yoğunluk devam ediyor. Bir başka etkili yoğunluğun olduğu adreste Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu geçişlerinde yaşanıyor. Asya Avrupa katılımında E5 Boğaziçi Köprüsü Ok Meydanı trafiğinin akıcı yer yerde yoğunluk sergilediğini görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Avrupa geçişlerinde ise etkili yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa geçişlerinde yine yoğun bir trafik sizleri bekliyor. TEM ve E5 trafiğine baktığımızda Avrupa Asya katılımında TEM ana yolda yoğun akıcı, E5'te ise akıcı ancak yer yerde yoğunluk kazanıyor. Asya Avrupa katılımında E5'te şu dakikalarda oldukça yoğun bir trafik var. TEM'de de yine aynı yoğunluk devam ediyor. Ana hatlardaki trafik durumuna baktığımızda Beşiktaş'ta TEM Levent Viyadüğü'nden Balta Limanı bağlantı yolu, yine Sarıyer sahil yolundan Beşiktaş Karaköy sahil yolu istikametine trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Beyoğlu'nda E5 Halıcıoğlu kavşağından Haliç Köprüsü'ne kadar. Kağıthane'de Cendere Caddesi, Nurtepe mevkiinden İETT Kağıthane Garajı'na kadar, Yunus Emre Halil Rahman Caddesi'nden Kağıthane Barbaros Caddesi'ne kadar trafik oldukça yoğun ve hemen Fatih'teyiz. Şu dakikalarda 10. Yıl Caddesi Kennedy Caddesi'nden 7 Kule Caddesi'ne kadar trafik şu dakikalarda kapalı. Onun dışında Mevlana Kapı Topkapı yolu ve Topkapı Kavşağı'ndan Seyit Nizam'a kadar trafik yaklaşık 20 dakikalık bir zaman alacak ulaşımınız. Hayvansaray Edirne Kapı Kavşağı'ndan E5 istikametine çıkışta yine aynı şekilde yoğunluk sergiliyor. Anadolu yakasında Üsküdar şu dakikalarda en yoğun olan bölge. Özellikle de Beylerbeyi Beykoz sahil yolu Çengelköy'den Boğaziçi Köprü bağlantı yoluna kadar trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. TEM'de Libandiye'den Çamlıca Kavşağı'na ve Şile Otoyolu ve Jüdiker Tüneli'nden E5'e kadar yine trafik çok yoğun.
RSFM Yol Durumu.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
IŞİD'in Paris saldırılarını konuşuyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Fransa Devlet Başkanı François Hollande terör örgütü IŞİD'le mücadelede iki ülkenin askeri birlik ve istihbarat servislerinin işbirliği yapması konusunda uzlaşıya vardı. İki liderin şimdi 26 Kasım'da Moskova'da bir araya gelmesi de bekleniyor. Dış politika uzmanı, akademisyen ve yazar Profesör Doktor Mensur Akgün konuğumuz. Hocam merhaba.
Merhabalar.
Şunu öncelikle sormak isterim. Fransa ile Rusya'nın Suriye'de direkt bir dirsek temasına geçtiğini söyleyebilir miyiz acaba? IŞİD terörü Avrupa'da yeni ittifakların veya yeni birlikteliklerin kapısını aralayabilir mi acaba?
Aralayabilir ve araladı da zaten. Yani siz zaten haberinizde verdiniz. Putin de kendi güçlerine, özellikle Akdeniz'e gelecek olan Fransız kuvvetleriyle işbirliğine girmeleri emrini vermişti. Çağrısında bulmuştu, emrini vermişti. Aynı şey Fransa açısından da geçerli olacak. Zaten ya Amerikan Dışişleri Bakanı da bunu Suriye üzerinde konuşurlarken açık bir şekilde belli etti. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere baktığınız zaman benzerini görüyorsunuz. Evet, IŞİD'e karşı yapılan mücadele birçok devleti bir araya getiriyor. Yani Ukrayna yüzünden çok yakın zamana kadar ilişkilerin gergin olduğu Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında şimdi bambaşka bir ivmenin olduğunu ve bu ivme sayesinde işbirliğinin geliştiğini görüyoruz. Ama bu tabii her konuda uzlaşacakları ya da Suriye'nin geleceği konusunda bir konsensüse vardıkları anlamına gelmiyor.
IŞİD'in Paris saldırıları, Batı dünyasının Beşar Esad ve Suriye paradigmasında ciddi bir değişiklik yaratabilir mi bundan sonra?
Yani zaten onu da ben yarattığını düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Yani artık birinci öncelik Esad olmaktan çıktı. Ama bu tabii yani şöyle söylemek gerekiyor. Esad gitmeden, orada yeni bir rejim kurulmadan bir geçiş hükümeti ve arkasından farklı bir yapısal düzenleme gerçekleşmeden Suriye'ye barış gelmesi, dolayısıyla da IŞİD'in Suriye'den uzaklaştırılması, küçültülmesi ve zaman içerisinde yok edilmesi diye bir hedefe varılması mümkün olmaz. Çünkü nihayetinde yani 350 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu söylenen bir insan iktidarda oturuyor. Evet. Ama iyi olan tarafı Rusya açısından da Esad'ın varlığı bir ön koşul değil. Onlar da aşağı yukarı Amerikalılara, Türklere ve diğer Fransızlara yakın bir şekilde düşünüyorlar. Ama yani Fransızların, Türklerin ve Amerikalıların da bu IŞİD tehdidi yüzünden Esad'a olan bakışlarının da değiştiğini, onların önceliğinden de çıktığını tekrardan vurgulamak gerekir sanıyorum.
Hocam çok teşekkürler. Değerli yorumlarınız için iyi çalışmalar diliyoruz size.
Sağ olun.
Dış politika uzmanı Profesör Doktor Mensur Akgün bizlerleydi. Özellikle IŞİD'in Paris saldırıları sonrasında oluşan tabloyu, biraz da siyasi iz düşümü konuşmuş olduk. RS FM'de dış dünyayı yorumlamaya devam edeceğiz.
Günaydın, günaydın Türkiye. Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Türkiye günaydın, artık son bölümlerdeyiz ve spor sayfalarında gelin bu defa torbalarla yolumuza devam edelim. Gündemi tabii Hamzoğlu'nun şok ayrılığı belirlemiş durumda tam anlamıyla Galatasaray'da ve Mustafa Denizli'nin imza atabileceğine ilişkin değerlendirmeler gündemde. Bakalım ne olacağını hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi Euro 2016 maçlarında, daha doğrusu elemelerinde, playoff maçları da geride kaldı ve maçların tamamlanmasının ardından A millilerin grup aşamasındaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Kura çekimine maalesef 4. torbadan katılacağız ki 3. torbaya düşme ihtimalimiz de vardı. Ama ummadığımız takımlar, ki özellikle Ukrayna'nın tur atlaması bizi 4'e çekmiş oldu. Kura çekimi 12 Aralık'ta yapılmış olacak. Birinci torbaya baktığımızda devler var. İşte İspanya, Almanya gibi, İngiltere, Fransa, Belçika ve Portekiz gibi takımlar var. İkinci torbada İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan ve Ukrayna var. Üçüncü torbaya bizim gruptan Çekler girdi. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve İsveç ve son torbada ise biz varız. İrlanda ile İzlanda ile, ki grubumuzda zirve mücadelesini başından sonuna zaten bırakmamıştı. Galler, Arnavutluk ve Kuzey İrlanda ile biz son torbada, 4. torbada yerimizi almış durumdayız. Haydi hayırlısı diyelim. Fenerbahçe'de Alex kavgası, Alex tartışması biraz büyüyor gibi. Daha doğrusu Alex sanki baltayı bu defa taşa vurdu gibi geliyor bize. Şimdi sarı lacivertlerle yıldız oyuncu arasındaki imza polemiği yine alevlenmiş. Profesörler incelemiş bu defa. Bakın neler olmuş. Şimdi olay neydi? Önce biraz olayın geçmişine gidelim. Fenerbahçe'nin işte 2008 yılındaki o şaşalı Şampiyonlar Ligi süreci. Sevilla maçı oynanmış, rövanş maçı oynanmış ve Fenerbahçe adını bir üst tura, çeyrek finale yazdırmış Sevilla'yı eleyerek. Ve devre arasında soyunma odasına iniyor Aziz Yıldırım. 1,5 milyon dolar prim vaat ediyor. Ve Alex de Souza işte bu vaat edilen primin ödenmediğini iddia ediyor. Fenerbahçe cephesi ise hayır ödedik vurgusunu yapıyor. Ve ardından Aziz Yıldırım'ın özellikle Alex'in ithamı sonrasında 100 dolar için 100 takla atar dediği iddiası var. Ve Alex'i yalancılıkla itham ediyor. Brezilyalı futbolcuya ödenen paraların makbuzlarını resmi site yayınlıyor. Bundan sonra zaten olan oluyor. İşte Alex'in imzalarındaki farklılıklar dikkat çekmiş. Neredeyse 7 ayrı imza farkı var. İmzalarda zaten bana ait değil diyor Alex de Souza. Fakat Fenerbahçe kulübü doğrudan bilirkişiye başvuruyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde profesörler incelemiş ve imzaların Alex'e ait olduğu kanaatine varıldığı belirtilmiş. Açıklamada işte bundan 11 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olan Alex'e 2012'ye kadar ödenen tüm paralar kalem kalem ayrılmış vaziyette. Ortaya çıkan rakama döndüğümüzde Fenerbahçe bu 8 yılda Alex de Souza'ya yaklaşık 35 milyon euro ödemiş. Yani bizim parayla 105 milyon lirayı oyuncunun cebine koymuş. Dediğimiz gibi sanki Alex'in biraz puan kaybetti, kredi kaybetti. Enteresan bir tartışma. Hani bundan sonra Fenerbahçe camiasıyla bir ilişkisi olur mu? Teknik direktörlük veya yardımcı antrenörlük konusunda buraları galiba biraz muammaya dönüşmüş vaziyette. Saat 9.19, yavaş yavaş noktayı koyalım. Son parçamızı dinleyelim. Ardından 9.30 bülteni sizlere bekler. Yarın kaldığımız yerden haftanın son günaydın Türkiye'sinde yolumuza devam edeceğiz.
Gidebildik mi? yoksa kayboldun mu? Gördüklerimiz neydi? Büyülendik mi? Yolun sonu neresi? Hani kent nerede? Göster yolu kahin. Çok yorgunum. Bekler o şimdi mi? Çok geç kaldım. Buluşmam lazım. Bağdat kafede. Bağdat kafe. Varamadım hala. Bağdat kafe.
Ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne